Ayrım 27.
Bilgisayarını kapattı ve Caroline'le önceki seanslarına dair notlarına çarçabuk bir göz attı. Gidip onu içeri buyur etmeden önce terapistin kendini açığa vurması konusunda formüle ettiği ilkeleri bir kez daha gözden geçirdi. 1. Ancak hastaya yardımcı olacak ölçüde kendini açığa vur. 2. Hiç düşünmeden ve ihtiyatı tamamen elden bırakarak kendini açığa vurma. Unutma ki bunu hasta için yapıyorsun, kendin için değil. 3. Bu meslekte kalmak istiyorsan kendini açığa vururken anlattıklarının diğer terapistler tarafından nasıl algılanacağına dikkat et. 4. Terapist kendini açığa vururken adım adım ilerlemeli. Her yeni adımı atarken bir önceki adımı iyice değerlendirmelidir. Zamanlamaya dikkat et. Terapinin ileri aşamalarında yararlı olabilecek bazı açıklamalar erken bir aşamada yapıldığında olumsuz sonuç verebilir. 5. Terapistler kendi içlerinde derin çatışmalara sebep olan konuları hastalarıyla paylaşmamalıdır. Önce bunları gözetmenleriyle ya da kişisel terapi görerek çözmeleri gerekir. Carol o gün Ernest'in odasına girerken artık kesin bir sonuç almaya kararlıydı. Eşiği geçip birkaç adım ilerledi ama oturmadı. Sandalyenin yanında ayakta dikildi. Ernest ise kendi sandalyesine oturmak üzereydi. Carol'ın öyle durmakta olduğunu görünce yarı yola gelmişken tekrar kalktı ve o da ayakta dikilerek şaşkın şaşkın ona bakmaya başladı. Ernest, çarşamba günü söylediklerim beni öyle sarsmıştı ki hemen fırlayıp gittim buradan. Ama o arada bir şey unutmuşum. Sana sarılmayı. Ve bunun ne kadar önemli olduğunu anlatamam sana. Son iki gündür bunu ne kadar özlediğimi anlatamam. Sanki seni sonsuza dek kaybetmiş gibi oldum. Sanki artık sen yokmuşsun gibi. Sana telefon etmeyi düşündüm. Ama bedenden ayrı bir ses ne işe yarardı ki? Benim ihtiyacım olan fiziksel temastı. Bu ricamı yerine getirebilecek misin? Ernest bu telafi fırsatı karşısında duyduğu sevinci belli etmemeye çalışarak bir an durakladı. Ve bunun üzerinde konuşmaya söz verirsek deyip vücutlarının sadece belden yukarısının değmesine izin vererek kısa bir süre sarıldı ona. Ernest yerine oturduğunda nabzı hızlanmıştı. Caroline'den hoşlanıyor, ona dokunmayı seviyordu. Onun kuzu postu yumuşaklığındaki kaşmir kazağı, sıcacık omuzları, incecik, yumuşak bir şerit halinde sırtından geçen sütleyen askısı, kendi göğsüne dayanan sıkı memeleri. Ne kadar masum da olsa bu sarılma sandalyesine geçerken kendini günaha girmiş gibi hissetti Ernest. Sana sarılmadan gittiğimi farkında mıydın diye sordu Carol. Evet farkındaydım. Özledin mi? Şimdi, kızınla ilgili sözlerim senin içinde bir yerlere dokunduğunun farkındayım. Bir yerlere dokundu ve seni huzursuz etti. Benimle açık konuşacağına söz vermiştin Ernest. Lütfen kaçamak psikiyatrist taktiklerini bırak. Söyler misin bana sarılmayı özlemiş miydin? Bana sarılma hoşuna gitmiyor mu yoksa gidiyor mu? Ernest onun sesindeki aciliyet tonunun farkındaydı. Bu sarılmanın onun için olağanüstü büyük bir anlam taşıdığı ortadaydı. Hem kendi çekiciliğini hem Ernest'in ona yakın olmadaki kararlılığını doğrulayan bir şeydi bu. Kendini köşeye sıkışmış hissetti. Doğru cevabı bulmaya uğraştı. Sonra şirin şirin gülümsemeye çalışarak cevap verdi. Senin gibi çekici, kelimenin her anlamıyla çekici. Bir kadına sarılmaktan hoşlanmayacağım gün geldiğinde cenaze levazımatçısına haber vermenin vakti de gelmiş demektir. Carol'a müthiş cesaret vermişti bu sözler. Çok çekici bir kadın, kelimenin her anlamıyla çekici. Doktor Cook'la Doktor Zweizang'dan nameler. Avcı harekete geçmeye başladı demek. Avın da kapana yem koyması gerekiyor artık. Sözüne devam etti Ernest. Dokunmadan ve senin için ne önem taşıdığından biraz daha bahset bana. Başka ne söyleyebilirim bilmiyorum dedi Carol. Ama saatlerce sana dokunma hayalleri kurduğumu biliyorum. Bazen çok cinsel bir niteliğe bürünüyor bu. Seni içime almayı, bir geyser gibi fışkırmanı ve içimi ısınla, ıslaklığınla doldurmanı nasıl istiyorum? Bazen de cinsel bir nitelik taşımıyor. Sadece sıcak, sevecen, yumuşak. Bu hafta çoğu gece sırf seninle olduğumu düşleyebilmek için erkenden yattım. Yo, bu pek iyi olmadı diye düşündü Carol. Daha net konuşmalıyım. Bu işi kızıştırmam lazım artık. Ama bu teneşir suratlı herifin yanında cinsel şeyler düşünmek de kolay iş değil yani. Kendi şişko, derisi de yağlı. Her Allah'ın günü aynı lekeli kravat. Yamru yumru, uyduruk, rockport pabuçlar. Devam etti Carol. En sevdiğim sahne şöyle. İkimizi bu sandalyelerde otururken hayal ediyorum. Sonra ben sana yanaşıp hemen yanı başında yere oturuyorum. Sen de saçlarımı okşuyorsun. Ve sonra sandalyenden aşağı kayıp yere, yanıma oturuyor... her yanımı okşamaya başlıyorsun. Ernest başka hastalarda da karşılaşmıştı erotik aktarımla. Ama hiçbiri bunu bu kadar açık ifade etmemiş, üstelik hiçbiri onu böyle allak bullak etmemişti. Oturduğu yerde sessizce oturup terlemeye başladı. Önündeki seçenekleri tartıyor, bir yandan da alet kalkmasın diye bütün gücüyle iradesini toplamaya çalışıyordu. "Benden dürüstçe konuşmamı istemiştin," diye devam etti Carol. "Ne düşünüyorsam söylememi istemiştin." "Evet, öyle," dedim. "Zaten sen de tam olarak yapman gerekeni yapıyorsun. Terapi ortamında en önemli erdem dürüstlüktür. Her şeyi konuşabiliriz. Konuşmak zorundayız. İfade etmek zorundayız. Ama her şeyi. Her ikimiz de kendi fiziksel bölgemizde kaldığımız müddetçe tabii." "Ernest, bana hiç faydası dokunmuyor bunun. Konuşmak, kelimeler, bunlar yeterli değil. Erkeklerle olan geçmişimi biliyorsun. Bu güvensizlik öyle derinlere işlemiş ki kelimelere güvenemiyorum. Ralph'e gitmeye başlamadan önce bir sürü terapiste gitmiştim. Hepsi de bir iki seans sürdü. Hepsi prosedürü izliyor, formüllere harfiyen uyuyor, meslek ilkelerine bağlı kalıyor ve gereken mesafeyi koruyorlardı. Ve benim terapimde hiçbiri başarılı olamadı. Ralph'a kadar. Karşıma gerçek bir terapist çıkana kadar. Esnek olmaya istek gösteren, benim bulunduğum noktadan, benim ihtiyaçlarımdan yola çıkarak çalışabilen birine kadar. O benim hayatımı kurtardı. Ralph dışında hiçbiri yararlı bir şey vermedi mi sana? Kelimelerden başka hiçbir şey. Muayenehanelerinden çıkarken hiçbir şey götürmüyordum yanımda. Şimdi de aynı. Sana dokunmadan buradan çıkarsam kelimeler yok olup gidiyor. Sen yok olup gidiyorsun. Tabii eğer tenimde senin damganı taşımıyorsam. Carol, bugün bu işi bağlamalıyım diye geçirdiği içinden. Bu işi rayına sokmalıyım ve halletmeliyim. Aslında Ernest, diye devam etti. Bugün asıl istediğim seninle konuşmak değil, divanda seninle yan yana oturup varlığını hissetmek. Sadece bu işte. Ben böyle bir durumda kendimi rahat hissedemem. Sana en iyi şekilde yardımcı olmamın yolu bu değil. Yapacak çok işimiz var. Konuşacağımız çok şey. Caroline'deki fiziksel temas ihtiyacının derinliği ve şiddeti Ernest'i gittikçe daha çok etkiliyordu. Kendi kendine düşündü de dehşete kapılarak uzak durması gereken bir ihtiyaç değildi bu. Hastasının ciddiye almak zorunda olduğu bir parçasıydı. Diğer bütün ihtiyaçlar gibi bu ihtiyacı da anlamak ve buna da bir çözüm bulmak gerekiyordu. Önceki hafta boyunca Ernest erotik aktarım üzerine literatürü incelemişti kütüphanede. Freud'un fıtraten ihtiraslı kadınların tedavisinde ihtiyatlı olunması gerektiğini salık veren sözlerinden çok etkilendi. Freud, tensel olanın yerine manevi olanı kabullenmeyi reddeden bu hastalardan doğa çocukları diye bahsediyordu. Bu gibi hastalara mantık izan işlemezdi. Ancak sertlikten anlardı bunlar. Bu tür hastaların tedavisi konusunda kötümser olan Freud, terapistin elinde ikisi de kabul edilir gibi olmayan iki seçenek bulunduğunu öne sürmüştü. Hastasının aşkına karşılık vermek ya da gururu kırılmış kadının hiddetinden hedef olmak. Her iki durumda da, diyordu Freud, yenilgiyi kabul edip hastayı bırakmak gerekir. Carol da bu doğa çocuklarından biriydi. Peki, buna hiç şüphe yoktu. İyi de Freud haklı mıydı acaba? Terapistin önünde her ikisi de aynı ölçüde kabul edilmez olan iki olası seçim mi vardı sadece? Freud bundan neredeyse 100 yıl önce Viyana'nın otoriter Zeitgeist'ine gömülmüş biri olarak varmıştı bu sonuçlara. Şimdi işler başka türlü olabilirdi belki. Freud 20. yüzyıl sonlarını tahayyül edememiş olabilirdi. Terapistin daha saydam olduğu, hasta ile terapistin birbirleri karşısında sahici olabileceği zamanlardaydık artık. Ernest, Carol'ın sözleriyle hayallerinden sıyrıldı. "Şu divana geçip orada konuşsak olmaz mı? Seninle bu mesafeden konuşmak çok soğuk. Çok bunaltıcı. Birkaç dakikalığına dene bunu. Yanıma otur yeter. Senden daha fazlasını istemeyeceğime söz veriyorum. Ve sana garanti ediyorum konuşmama, daha derinlerdeki akıntılara ulaşmama yardımı dokunacak bunun. Ay lütfen başını sallama. APB'nin bütün davranış kurallarını biliyorum. Standart taktikleri ve davranışları da. Peki Ernest, yaratıcılığa hiç mi yer yok? Gerçek terapist her hastaya yardım etmenin bir yolunu bulmaz mı?" Carol keman gibi çalıyordu Ernest. Bütün doğru notaları seslendirmişti. Amerikan Psikiyatri Birliği, standart, tedavi el kitapları, mesleki davranış ilkeleri, kurallar, yaratıcılık, esneklik. Putları yıkmaya hazırlanan bir boğanın önünde kırmızı kelimeler sallıyordu kadın. Ernest bunları dinlerken Seymour Trotter'ın bazı sözleri geldi aklına. "Resmi onaylı teknik mi? Her türlü tekniği bir yana bırak. Terapist olarak olgunlaşınca sahiciliğe adım atmayı isteyeceksin. Ve terapide APB'nin mesleki standartları değil, hastanın ihtiyaçları yol gösterecek sana. Ne garip, son zamanlarda ne çok düşünür olmuştu Seymour'u. Belki de daha önce bu yoldan geçmiş bir terapisti tanıyor olmak rahatlatıcıydı. Ancak Seymour'un o yoldan bir daha asla dönemediğini şimdilik unutmuştu Ernest. Caroline'in yaşadığı aktarım kontrolden çıkmak üzere miydi yoksa? Seymour aktarımın şiddetinden asla korkmamak gerektiğini söylemişti. Aktarım ne kadar güçlü olursa demişti, hastanın kendi kendini mahvetme eğilimiyle savaşmak için o kadar etkili bir silah olur elinde. Allah biliyordu ki Caroline'de kendi kendini mahvetme eğilimi bayağı güçlüydü. Yoksa insan ne diye sürdürürdü öyle bir evliliği? Ernest diye tekrarladı Carol. Lütfen divanda yanıma otur. Buna ihtiyacım var. Jung'un öğütünü düşündü Ernest. Mümkün olduğu kadar her hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre davranmalıydı. Her hasta için yeni bir terapi dili yaratmalıydı. Seymour'un bunu daha da ileri götürdüğü, terapistin her hasta için yeni bir terapi icat etmek zorunda olduğunu savunduğu geldi aklına. Bu sözlerden güç kazandı Ernest, kararlılıkta. Ayağa kalktı, divana doğru yürüyüp bir köşesine bıraktı kendini ve dedi ki, bir deneyelim bakalım. Carol kalkıp onun yanına oturdu, olabildiğince yakınına ama vücudu vücuduna değmeden ve konuşmaya başladı. Bugün benim doğum günüm, 36. Annemle aynı günde doğmuş olduğumuzu söylemiş miydim sana? Nice yaşlara Caroline. Önündeki 36 doğum gününün her seferinde daha da güzel geçmesini dilerim. Sağ ol Ernest. Gerçekten çok tatlısın. Bu sözler üzerine Ernest'e doğru uzanıp yanağından gagalayıverdi. Be, dedi içinden. Limon kokulu boktan bir tıraş losyonu. İğrenç. Fiziksel yakınlık ihtiyacı, divanda oturma ve şimdi de yanağa kondurulan bir öpücük. Hiç de tekin olmayan bir şekilde Seymour Trotter'ın hastasını çağrıştırıyordu bunlar. Ama tabii Carol'ın anlık dürtülerinin esiri olan Belle'e kıyasla kendine çok daha hakimdi. Ernest içindeki sıcak kıpırtıların farkındaydı. Bıraktı kendini. Bir dakikalığına bunun tadını çıkardı. Sonra giderek yükselen heyecanını zihninin ücra bir köşesine sürüp işine gücüne döndü. Profesyonel ses tonunu takınarak ''Annen kaç doğumluydu Caroline?'' diye sordu. 1937'de doğmuş ve bundan 10 yıl önce 48 yaşında öldü. Benim yaşımda. Onun ömrünün 1/4'ü ediyor. Bu hafta hep bunu düşündüm. Bu ne gibi duygular uyandırıyor sende? Onun için üzülüyorum. Ne kadar tatminsiz bir hayat yaşadı. 30 yaşında kocası tarafından terk ediliyor. Bütün ömrü iki çocuğunu yetiştirmeye uğraşmakla geçiyor. Hiçbir şey yoktu. Öyle az yüzü güldü ki onun. Hukuk fakültesinden mezun olduğumu görebildi diye çok seviniyorum. Jeb'in mahkum olup hapse girmesinden önce öldüğüne de memnunum. Benim hayatım paramparça olmadan önce öldüğüne de. Geçen seans tam burada kalmıştık. Annenin kaderinin 30 yaşındayken belirlendiğine olan inancın bir kez daha ilgimi çekti. Mutsuz olmak ve kederle hayıflanmayla dolu olarak ölmekten başka hiçbir seçeneği yok muydu yani? Sanki kocasını kaybeden bütün kadınlar aynı yazgıya mahkummuş gibi. Böyle mi gerçekten? Onun önünde başka hiçbir yol açılamaz mıydı? Hayatımı daha da olumlayarak yaşayabileceği bir yol. Tipik erkek geyikleri diye düşündü Carol. Paçasına yapışmış iki çocukla, eşini okutmakla uğraştığı için kendisi hiçbir eğitim alamadan, sonra da avantajı eşinden hiçbir yardım göremeden ve bu memlekette namusuyla para kazanabileceği her türlü iş yerinin kapısında girilmez tabelasıyla karşılaşarak hayatını olumlası da göreyim onu. Bilemiyorum Ernest, belki haklısındır. Bunlar yeni düşünceler benim için. Ama eklemeden de edemedi. Yalnız kadınların içine kısıldığı kapanın erkekler tarafından böyle hafife alınması rahatsız ediyor beni. Bu erkeği mi kastediyorsun? Burasını, bu an. Hayır, onu kastetmedim. Benimki refleks feminizm. Senin benim tarafımda olduğunu biliyorum Ernest. Benim de kendi kör noktalarım var, Karen'in. Ve senin bunları bulup çıkarmana açığım. Açık olmanın da ötesinde bunu arzu ediyorum. Ama bunun onlardan biri olduğuna inanmıyorum. Bana öyle geliyor ki sen, annenin kendi hayat projesinden kendisinin sorumlu olabileceğini hiç hesaba katmıyorsun. Carol dilini ısırdı ve bir şey demedi. Neyse, senin doğum günden bahsedelim Carol'in. Malum doğum günleri hep bir sevinç vesilesi olarak kutlanır. Ama ben daima tersinin geçerli olduğuna inanmışımdır. Doğum günleri hayatımızın geçip gitmekte olduğunu hatırlatan hazin işaretlerdir. Ve doğum günlerini kutlamaktan amaç da bu hüznü inkar etmektir. Bunlar ne ölçüde geçerli senin için? 36 yaşına basmanla ilgili olarak neler düşünüyorsun, anlatabilir misin? Yaşının annenin ömrünün 1/4'üne eşit olduğunu söylüyordun demin. Sen de onun gibi şu anda sürmekte olduğun hayatın içinde mutlak bir şekilde kısılıp kalmış durumda mısın? Tatsız bir evliliği sonsuza dek sürdürmeye mi hükümlüsün? Kesinlikle evet. kapına kısılmış durumdayım Ernest. Ne yapmalıyım sence? Ernest, onu daha iyi görebilmek için kolunu divanın arkasına dayamıştı. El çabukluğuyla bluzunun ikinci düğmesini açan Carol gitgide sokulmuştu Ernest'e ve şimdi de başını onun koluyla omzuna yaslıyordu. Bir an, ama sadece bir an Ernest elini onun başına değdirip saçını okşayıverdi. "Vay, yavşağımız yavşamaya başlıyor," dedi Carol içinden. "Bakalım bugün nereye kadar yavşayacak? İnşallah midem kaldırır." Başını daha çok yasladı Ernest. Omzunda Caroline'in başının ağırlığını hissediyordu. Ondan yayılan mis gibi turunç kokusunu içine çekti. Gözlerini aşağı devirip memeleri arasındaki yarığa baktı. Ama sonra birdenbire yerinden kalktı. "Bak, bana kalırsa eski oturma düzenimize dönsek daha iyi olacak." Sandalyesine geri döndü Ernest. Carol ise olduğu yerde kaldı. Gözyaşları akta akacak görünüyordu. "Neden divanda kalmıyorsun?" diye sordu. "Sırf başımı omzuna koydum diye mi?" "Ben sana vereceklerimin en fazlasını bu şekilde verebileceğime inanmıyorum. Seninle çalışabilmek için aramızda belli bir mesafe ve belli bir boşluk olmasına ihtiyaç duyduğum kanısındayım." Carol da istemeye istemeye sandalyesine geri döndü. Ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını altına topladı. "Belki böyle bir soru sormamalıyım. Belki sana haksızlık oluyor bu. Ama merak ediyorum. Acaba gerçekten çekici bir kadın olsaydın farklı düşünür müydün?" diye. Bunun konuyla kesinlikle bir ilgisi yok. Ernest kendini toplamaya çalışıyordu. Aslında tam tersi geçerli. Seninle yakın fiziksel temas halinde duramamanın asıl sebebi seni çekici ve baştan çıkarıcı bulma. Ve aynı zamanda hem sana erotik bir çekim duyup hem de terapistin olarak kalamam. Bak Ernest, ben düşündüm. Sana söylemiştim bunu değil mi? Bir ay kadar önce Printers kitap evindeki söyleşine gitmiştim. Evet, bana gelmeye de o zaman karar verdiğini söylemiştin. İşte söyleşi başlamadan önce orada seni izledim ve yanında oturan alımlı bir kadına büyük ilgi gösterdiğini ister istemez fark ettim. Ernest'i bir ürpert aldı. Ha siktir. Nankarlin'le görmüş beni. Al işte. Boğazıma kadar boka battım. Nasıl düştüm ben bu batağa? Ernest, terapist saydamlığını bir daha asla böyle hafife almayacaktı. Marshall'ın ya da diğer üstadların Caroline'in söylediklerine nasıl cevap vereceğini düşünmenin hiçbir yararı yoktu artık. Açıldıkça açılmış, geleneksel tekniğin buyruklarından uzaklaştıkça uzaklaşmış, kabul edilir klinik uygulamanın öyle uzağına düşmüştü ki bir başına kala kalmış olduğunu biliyordu artık. Hiçbir tekniğe bağlı olmayan terapinin ormanında kaybolmuştu o. Önündeki tek seçenek dürüst olmaya devam etmek ve içgüdülerini dinlemekti. Peki, bu konudaki hislerin nedir, Caroline? Senin hislerin nedir, Ernest? Utanç. Dürüst olmak gerekirse, bir terapistin en korkunç kabusudur bu. Seninle, daha doğrusu herhangi bir hastayla benim kadınlarla olan özel ilişkilerimi konuşmak son derece rahatsız edici. Ama seninle çalışmamda hakikate bağlı kalmayı taahhüt ettim. Ve bu bağlılığı korumaya çalışacağım. Şimdi senin hislerine gelelim. Her türden his, kıskançlık, öfke, haksızlığa uğramışlık, talihsizlik. Bunları açabilir misin? Mesela öfke ya da haksızlığa uğramış olma hissini. Hepsi tamamen sana bağlı. Ben onun yaptığını yapsaydım, yerimden kalkıp senin yanına otursaydım, seninle konuşacak yürekliliği, cesareti gösterseydim, sonra her şey başka türlü olabilirdi. Bana doğruyu söyle Ernest. Eğer sana yaklaşsaydım, eğer seni tavlamaya çalışsaydım ne olurdu? Benimle ilgilenir miydin? Hepsi de şarta bağlı bunlar. Eğerler, yapsaydımlar, sen tam olarak neyi soruyorsun? Seni bir kadın olarak çekici bulduğumu bir kereden çok söyledim. Şunu merak etmemek elde değil. Bunu tekrar mı duymak istiyorsun benden? Ben de şunu merak ediyorum Ernest. Benim sorumu atlatmak için mi soruyorsun bu soruyu? Senin yakınlaşma çabalarına karşılık verir miydim, vermez miydim? Cevabım büyük olasılıkla verebilirdim olacak. Yani evet, muhtemelen karşılık verirdim. Sessizlik. Ernest kendini çırılçıplak hissediyordu. Daha önce hastalar karşısında tutturduğu her türlü söylemden öylesine farklıydı ki bu. Hastasının terapisine devam edip etmeme konusunda ciddi ciddi düşünmeye başlıyordu artık. Hiç kuşkusuz bir tek Freud değil, hafta boyu okuyup durduğu psikanaliz kuramcıları da ağız birliği halinde diyeceklerdi ki hastasındaki gibi erotikleşmiş bir aktarım geliştiren hasta tedavi edilemez. Onun tarafından tabii. Peki şimdi ne hissediyorsun diye sordu. İşte şansa bağlı derken ben de tam bunu kastediyordum Ernest. Zarlar birazcık farklı atılmış olsaydı, şimdi seninle terapist ve hasta değil, iki sevgili olabilirdik. Hem bütün kalbimle inanıyordum ki, terapistim değil de sevgilim olsan çok daha fazla yardımın dokunurdu bana. Senden fazla bir şey istemezdim Ernest. Haftada bir iki kez buluşalım isterdim sadece. Bana sarılmanı ve beni öldürmekte olan şu cinsel doyumsuzluktan kurtarmanı isterdim. Söylediklerini anlıyorum, Caroline. Ancak ben senin sevgilin değil, terapistinim. Ama bu tamamen şansa bağlı bir durum. Bir gereklilik değil ki. Tersi de geçerli olabilir. Ernest, gel saati geriye alalım. Kitap evine geri gidip zarları yeniden atalım. Benim sevgilim ol. Tatminsizlikten ölüyorum.